أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Cin suresinin birinci bölümünü üzerinde konuştuk geçen hafta. Allah izin verirse 16. ayetten başlayıp devam edeceğiz. Ama surenin bütünlüğünün zihinlerde oluşabilmesi için ben ilk baş taraftaki ayetlerin meallerinde hızlıca bir okuyayım. Ondan sonra bugünkü kısım üzerinde genişçe konuşmaya çalışalım inşallah. Mekke döneminde indirilen bir suredir demiştik Cin suresi için. 28 ayetlik bir suredir demiştik. İlk 15 ayetini şöyle bir hızlıca hatırlatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ey peygamberim! İnsanlara söyle, bildir ki bana cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği ve sonra da şöyle dediği vahyedildi. Biz harikulade ilahi bir kelam dinledik. Öyle bir kelam ki dinleyip iman edenleri doğru yola iletir. Biz de ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir evlat. Meğer bizim içimizdeki beyinsizler Allah hakkında yalan yanlış şeyler söylüyormuş. Oysa biz ne insanların ne de cinlerin Allah hakkında yalan söylemeyeceğini sanırdık. Fakat insanlardan bazı adamlar cinlerden bir takım adamlara sığınıp onların olmadığı, sahip olmadığı güçleri onlarda varlığını vehmettirip onların azgınlığını arttırıyordu. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah kimseyi diriltmeyecek sanıyorlardı. Onlar da yani cinlerin içerisindeki beyinsizler de insanların içerisindeki bir takım beyinsizler gibi Allah'ın peygamber göndermeyeceğini ya da Allah'ın ölenleri yeniden diriltmeyeceklerini sanıyorlardı. Biz göğü yokladık. Fakat onu güçlü bekçiler ve alevlerle dolu bulduk. Önceleri haber dinlemek için göğün içerisinde oturacak yerler bulur, otururduk ve haber dinlerdik. Şimdi kim bir şey dinlemeye kalksa kendini gözetleyen bir alev buluyor. Bununla yani bu yeni durumla yeryüzünde yaşayanlar için bir kötülük mü kastedilmiştir? Yoksa Rableri yeryüzünde yaşayan insanlar için bir iyilik mi dilemiştir? Onu biz bilemeyiz. İçimizden iyi kimseler de var. Yani cinlerin içerisinde de iyi kimseler de var, iyi olmayanlar da. Biz de bölük bölük vaziyetteyiz, çeşitli yollar tutturmuş gidiyoruz. Şunu da anlamış bulunuyoruz ki biz ne dünyada Allah'ı aciz bırakıp Allah'tan kaçıp kurtulabiliriz ne de ahirette ölümümüzden sonra Allah'tan kaçıp kurtulabiliriz. Doğru yolu gösteren Kur'an'ı işitir işitmez biz ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse ne ecrinin eksilmesinden korkar ne de bir haksızlığa uğramaktan. İçimizden Müslüman olanlar da var, haktan ayrılanlar da. Müslüman olanlar doğru yolu arayıp bulmuş olanlardır. Haktan ayrılanlar ise cehenneme odun olurlar. 28 ayetlik surenin ilk 15 ayeti cinlerin ağzından Peygamber Efendimiz'e olayın anlatılması, hikaye edilmesidir. Şimdi bu 15. ayetle beraber cinlerin üzerinden aktarılan sözler bitti. İlk ayetin ilk kısmına dönüyoruz. Yani kul dedi ya Allah, de ki dedi. Yani ey peygamber senin bu olaydan haberin yoktu. Sana biz haber veriyorduk diye Rabbimiz konuşuyordu. Şimdi tekrar söz ilahi saltanat makamına, ilahi makama geri dönüş yaptı. Allah Teala 16. ayetten itibaren de şöyle buyuruyor bakın. وَاَنْ لَوِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَاَسْقَيْنَاهُمْ مَاَنْ غَدَقَ İnsanların içerisinde de cinlerin içerisinde de iman edenler ve iman etmeyenler var. Hak yolda devam edenler ve devam etmeyenler var. Hakkın rızasına uygun bir yaşam biçiminde yaşayanlar var. Hakkın rızasına uygun olmayan bir şekilde yaşayanlar var. Halbuki diyor Rabbimiz, Eğer insanlar ve cinler doğru yolda gitselerdi, yani Rabbin rızasına uygun yaşasaydılar, bunun iyi anlaşılması gerekiyor bakın. Rabbin rızasına uygun yaşasaydılar, doğru yolda gitselerdi ifadesini iyi anlamak gerekiyor. Doğru yolda gitselerdi ifadesinden maksat, dinin nasıl anlaşıldığı ile bağlı olarak yanlış anlaşılabilir. Şu değildir yani. Ben iman ettim diyeceksiniz. Allah'a iman ettim, peygambere iman ettim, ahirete iman ettim. Efendim iman edilmesi gereken tüm esaslara iman ettim. Evet. Sonra Allah'ın yerini ve zamanını belirlediği, miktarını belirlediği bazı ibadetler var. Abdest gibi, oruç gibi, namaz gibi, hac gibi. Bunları yerine getiriyorum. Bazı şekle dayalı ibadetleri yapıyor, bazı haramlardan kaçınıyorum ve din bitti, ben iyi bir Müslümanım. Böyle bir yanlış anlayışa kapılırsa insan, o zaman bu ayette biraz sonra verilecek olan vaadi yanlış anlamış olur bakın. Yeryüzünde ben Müslümanım diyen birçok topluluk var. Bu insanlardan kimilerinin böyle Kur'an ezberlemekle, hafızlık yapmakla, namaz kılmakla, hanımlarda tesettür konusuna riayet etmekle falan bayağı iyi olduklarını da gözlemleyebilirsiniz. Ama buna rağmen fakirliğe gömülmüş bir şekilde yaşadıklarını, efendim güçsüz olduklarını, zayıf olduklarını, kafirler tarafından yönetildiklerini veya sömürüldüklerini görüyoruz. Şimdi şu ayeti doğru anlayalım. Bu ayetin üzerinde, benzer ayeti üzerinde hemen bir önceki surede Nuh suresinde de konuşmuştuk. Benzer bir ayet Araf suresinde de var. Diyor ki Rabbimiz, eğer insanlar ve cinler doğru yolda gitselerdi, Rabbin rızasına uygun, Rab nasıl istemişse öyle yaşasaydılar, biz onları bol bol yağmurla rızıklandırırdık. Şimdi Kur'an'daki ifadeyle bol su indirirdik ifadesi rızkın artırılması anlamına gelir. Bu sadece gökten yağmurun çok yağması, tarımsal ürünlerin bol olması anlamına gelen bir ifade değildir. Rızkın artırılması anlamındadır. Yani eğer Rabbin rızasına uygun bir hayat sürseydiler, Allah onları da, onları yeryüzünde de, dünyadaki hayatlarında da güç vererek, sayılarını artırarak, imkan vererek, zenginlik vererek destekler, öyle yükseltirdi anlamına geliyor. Böyle nimetler verirdi. Bunu biz Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında da görüyoruz. Bunu geçen Nuh suresinde anlatmıştım, bir daha ifade ediyorum. Hazreti Peygamber'in hayatında da görüyoruz. Müslümanlar Mekke'de Resulullah Aleyhisselam'ın liderliğinde pek çok sıkıntıya hiç gevşeklik göstermeden sabrettiler. Medine döneminde Resulullah Aleyhisselam'ın liderliğinde yeni deneme dönemine geçtiler ve Allah onlara neyi emretmişse gevşeklik göstermeden arkasından gittiler ve daha Hazreti Peygamber Aleyhisselam vefat etmeden Medine'ye bolluk bereket gelmeye başlamıştı, sayısal çokluğu görmeye başlamışlardı. Hem adam sayısının çokluğunu, hem imkan çokluğunu, bereketi, maddi imkanları görmeye başladılar. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman dönemlerinde zirveye çıkan bir ilerleme kaydettiler. Bu şu anlama gelmiyor. Müslümanlar gözlerini dünyanın imkanlarına dikerler, dünyanın zenginliği için çalışırlar. Öyle bir şey yok. Anlatmak istediğimiz şeyi yanlış yerden anlamayalım. Anlatmak istediğimiz şey şu: eğer Allah'ın rızasına uygun yaşanırsa, Allah dünyada da insanlara bolluklar, bereketler veriyor. Biz onları bol su indirerek rızıklandırırdı, dedi Rabbimiz 16. ayette. 17. ayet bununla ilgili hemen bir bilgi veriyor. لِنَفْتِنَهُمْ ف۪يهِ Yanlış anlamayın diyor Allah. Onları denemek için böyle yapardık. Yani bolluk bereket gelince bu cennete gideceğiniz anlamına gelmiyor. Cennet garantisi aldığınız anlamına gelmiyor. Bolluk ve bereketi veriyor Allah. İmkanları, zenginliği, gücü, sayısal çokluğu veriyor. Ama bunu da bir fitne sebebi yaptığını yeniden belirtiyor. Neden? Çünkü Allah yeryüzündeki hayatı, bu dünyadaki hayatı zaten bir imtihan olsun diye var ettiğini kendisi ilan etti. Bu dünya nihai anlamda mükafat veya ceza yeri değildir. Ama şu var: Allah sizi fakirlikle, yoksullukla, kafirler tarafından işgal edilmekle, ezilmekle, yenilmekle, sömürülmekle, çoluğunuzun, çocuğunuzun ve sizin canınıza el uzatılmasıyla, namuslarınıza halel gelmesiyle, sürgün edilmekle, yurtsuz yuvasız kalmakla, hapsedilmekle, efendim korku içerisinde yaşamakla değil, zenginlikle, güçle, imkanla, efendim bilgiyle, yükselişle denerdik diyor. Yani gene denenirdiniz ama öbür türlü denenmektense bu tip denenirdiniz. Yani her tür zorluğa katlanmak, zorluklar içerisinde sabretmekle denenmek yerine afiyetle denenmeyi tercih ederdik. Onu verirdi Allah, bu da bir deneme olurdu. Sahabelerden bir tanesi Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'e gelip diyor ki, ya Resulallah, yani haktır elbette Allah her türlü şartlarla bizi dener. Ama ben hastalıktansa sağlığı, fakirliktense zenginliği, güçsüzlüktense güçlüğü daha çok seviyorum ya Resulallah. Bunda bir sakınca var mı? Deyince Resulullah Aleyhisselam elini kendisine işaret ederek Allah'ın bu kulu da afiyeti daha çok seviyor diyor. Resulullah Aleyhisselam kendisi de bu sınavı tercih edeceğini ifade ediyor. Niye biz ümmet olarak, niye biz millet olarak, niye biz toplum olarak, niye biz aile olarak ya da fert olarak düşkünlükle, yenilgiyle, fakirlikle, azlıkla, çoklu şey korkuyla, memleketlerimizden sürgün edilmekle, başkalarının yardımına muhtaç olmakla denenelim ki? Allah böyle denerse imtihanımızı kabullenir, isyan etmeden imtihanımızı başarıyla vermeye çalışırız, doğru. Ama bu imtihan çeşidi bizim tercih edeceğimiz bir çeşit olmasın yani. Eğer Rabbin rızasına uygun yaşarsak, o yaşam biçimi bizi yeryüzünde de bol rızıklarla denenmeye götürecektir. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابًا سَعَدًا. Kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse Allah onu gittikçe artan bir azaba sokar. Bu gittikçe artan azaba sokmaktan kastedilen, Allah bilir ya, dünyada da sıkıntılarının giderek artması, ahirette de cehenneme düşmesi anlamına gelir. Dünyada iç huzurunu kaybetmesi, sağlığını kaybetmesi, eşini dostuyla sıkıntılar yaşaması, ailesinde sıkıntılar yaşaması, toplumunda sıkıntılar yaşaması, rızkında sıkıntılar yaşaması, ahirette de cehennemle cezalandırılması anlamına gelir. Rabbin zikrinden, yani Kur'an'dan, yani imandan yüz çevirenleri bekleyen azap hem dünyada hem ahirette sürekli sıkıntı çekmek şeklinde gerçekleşecektir. Şimdi bu uyarıdan sonra Allah Teala bize hemen somut ne istediğini, yani bu sıkıntılı gittikçe artan azaba düşmektense yeryüzünde rızkın artırılması, bol suyun indirilmesi şeklinde bir nimetle denenmesi için ne istediğini ifade edeceği ayet geldi, bakın hemen. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ. Ne istediği çok net hemen Allah Teala'nın. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ. Şunu iyi bilin ki bütün mescitler Allah'ındır. Yani ibadet etmek için yapılan her yer Allah'a aittir. Bunu anlama gelir. Yani tövbe, şöyle anlama gelmiyor. Kiliselerde Allah'a ait gidebilirsiniz. Havralarda Allah'a ait gidebilirsiniz. Budist tapınaklarda Allah'a ait gidebilirsiniz falan anlamına gelmiyor. Haşa ki. Bu şu anlama geliyor. Allah'tan başkasına kulluk yapmak için bir ibadet yeri tesis edilmemeli. Yeryüzünde ibadet yapmak için bir bina yapılmışsa bu bina sadece Allah için yapılmalı. Allah'tan başka tanrılara kulluk etmek için hiçbir ibadet yeri inşa edilmemeli. Yeryüzünün her yerindeki tapınaklar sadece Allah'a kulluk etmeye yönelik olmalı. Bu bir. İki, bundan kaynaklanarak söylüyoruz. Bütün ibadetler Allah'a yapılır. Allah'tan başkasına ibadet etmemelisiniz. Yani içinde bulunduğumuz, işlemekte olduğumuz bu sureden yola çıkarak söyleyelim. Cinlere kulluk etmemelisiniz. Cinlerden hareket ederek söyleyelim. Cinler gibi sizin hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığınız, görmediğiniz bir takım varlıklara kulluk etmemelisiniz. Yani animizmden uzak durmalısınız. Ruhlara tapıcılıktan, yok tabiatın ruhu vardı, yok kayanın ruhu vardı, yok falanca hayvanın ruhu vardı, yok atalarımızın ruhu vardı gibi kendi kendinize uydurduğunuz ruhçuluk denilen, ruhlara tapınma denilen dinden uzak durmalısınız. Cinlere tapınmaktan uzak durmalısınız. Efendim, gök cisimlerine, aya, yıldıza, güneşe veya görmediğimiz gök alemlerine, falanca burca girdiği zaman şöyle oldu, feşmekanca burca geçtiği zaman şöyle oldu diye gök cisimlerinin insan hayatının üzerinde kontrol sahibi olduğu şeklindeki inançlardan uzak durmalısınız. Atalarınıza kulluk etmekten uzak durmalısınız. Sizin yücelttiğiniz bir takım dini liderlere kulluk etmekten uzak durmalısınız. Siyasi liderlere tapınmaktan, Firavun ve Nemrut gibi sizin tanrılaştırdığınız siyasi liderlere tapınmaktan uzak durmalısınız. Toplumun örfü, adeti ve benzeri şeyleri, kurumsal, ideolojik varlıkları, kendi kendinize ilahlık ve makamı verip onlara kulluk etmemelisiniz. Meryem oğlu İsa ya da Üzeyir gibi veya melekler gibi dini görüntülü, dini kisveli bir takım tanrılar icat edip onlara kulluk etmemelisiniz. Yani çoğaltabilirsiniz. Allah'tan başkasına yapılan kulluk deyince ben aklıma gelenlerden 5-10 tanesini saymaya çalıştım. Ama bunun sayısını çoğaltmak mümkün. Çünkü insanlık tarihi boyunca Allah'a kulluk etmeyenler kulluk edecek daha nice varlıklar icat etmişler maalesef. Bugün de icat edebilirler. Yani mesela şimdi aklıma geldi diye söyleyeyim. Bilimselliği kendinize bir tanrı edinip de bilim diye bir put icat edip de ne idüğü belirsiz, ne olduğu belirsiz, kim tarafından temsil edildiği belirsiz böyle bir putun sanal tapıcıları haline gelmeyin diyor Allah Teala. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Fela ted'u me'allahi ehada. Allah'ın yanı sıra başka hiçbir varlığa kulluk etmeyin. Ben Allah'ı inkar etmiyorum diyor adam. Etmiyorsun da be adam, Allah'ın yanına ortak koştuğun birçok varlığın var. Ve aslında hayatınızı pratik anlamda, somut anlamda idare eden, kutsallarınızı belirleyen, davranışlarınızı belirleyen Allah değil, Allah'ın yanına ortak koştuklarınız oluyor. Allah'la beraber hiçbir varlığa kulluk etmeyin. 19. ayet: وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Allah'ın kendisinden başkasına kulluk etmesinden razı olmadığı çok net belli. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kıyamet günü geldiğinde bütün insanlar hesap vermek için toplandıklarında bir münadi çıkar, bir seslenici çıkar ve bütün insanlara şöyle seslenir. Rabbimiz diyor ki, kim Allah'tan başkası için bir şey yapmışsa gitsin o yaptığı şeyin karşılığını o yaptığı kişiden istesin ya da varlıktan istesin. Allah kendisine ortak koşulmasından münezzehtir. Allah bunları kabul etmiyor diyor. Şimdi Allah yalnız kendisine kulluk edilmesi, yani tevhid üzere iman edilmesi konusunda bu kadar hassasken ve peygamber de sadece buna davet ediyorken, ya peygamber çıkıp da gelin bana kulluk edin demedi. Hiçbir peygamber, Hazreti İsa da dahil olmak üzere hiçbir peygamber çıkıp da ey insanlar gelin benim kullarım olun falan demedi. Allah'ın kulu. Bakın burada Allah-u Teala peygamberinden bahsederken 19. ayette peygamberinden bahsederken de peygamberden şöyle bahsetmiyor. Ve ennehu lemma kâme rasulullahi demiyor. Allah'ın elçisi insanları Allah'a kulluk etmeye davet ettiğinde demiyor bakın. Allah'ın kulu ayağa kalkıp ortaya çıkıp İnsanları Allah'a davet ettiğinde, Allah'a kulluk etmeye davet ettiğinde her yerden onu engellemek için üzerine üşüştüler diyor Allah. Üzerine üşüşüyorlar. Ne oluyor? Neyiniz var? Sizden ne istedi de hep beraber onu engellemek için, onu susturmak için, onun davetini boğmak ve yok etmek için her taraftan üstüne yükleniyorsunuz ki yani. Bu o kadar önemli ki bizde Müslüman olduğumuzu ifade eden cümlede de biz önce eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diye ifade ederiz. Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Rabbimiz de burada peygamberini Allah'ın kulu diye tavsif ediyor. Gerçekten de bir kulun Allah'ın kulu olmaktan daha üstün hangi vasfı olabilir ki? Ve biz hiçbir kulu Allah'ın kulu olmanın üzerine çıkarma hakkına sahip değiliz. Bu kul kim olursa olsun, hangi tür kılıfla, hangi tür açıklamayla, hangi tür mazeret, bahaneler veya efendim süslemelerle yapılırsa yapılsın, hiçbir kul Allah'ın kulu olmanın üzerine çıkartılmayacaktır. Buna Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisi de dahildir. Bir şey öğreniyoruz. Allah'a kulluğa davet ettiğinde her taraftan üstüne yüklenmişler. Onun davetini yok etmeye, boğmaya çalışıyorlarmış. Öldürmeye kalktılar, yalanladılar, getirdiği daveti saptırmaya çalıştılar. Peygamber'e yönelik saldırılar, peygamberin sesini boğmaya yönelik saldırılar. Sadece kendisi yaşarken düşmanları tarafından ona yapılan eziyetler, baskınlar, öldürmeler, sürgünler, savaşlar değildir. Evet, onlara dahildir bu ama Mevdudi'nin, Allah rahmet etsin, Tefhimül Kur'an'ında da ifade ettiği gibi peygamberlere maalesef ki en büyük fenalığı ölümünden sonra ona iman ettiğini söyleyerek yaptılar diyor. Peygamberin davetini bozarak, peygamberin davetinin içini bozarak, mesajını değiştirerek peygambere ihanet ederek en büyük zarar verildi. Yani şöyle düşünün. Hazreti İsa'ya en büyük düşmanlığı, en büyük kötülüğü, Hazreti İsa yaşıyorken, aramızdayken ona saldırılar yapan Yahudiler ve Romalılar mı en büyük düşmanlığı onlar mı yaptılar? Yoksa Hazreti İsa'nın aramızdan ayrılmasından sonra Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu diye tanıtıp, ilahlaştırıp, Hazreti İsa'yı överek, lütfen dikkat edin, Hazreti İsa'ya söverek değil, Hazreti İsa'yı överek, onu insanüstü bir makama çıkartanlar mı daha büyük kötülük yaptılar? Yani ki, peygamberin davetinin her tür bozulması peygambere düşmanlık yapılmasıdır. Nedir bu insanların derdi ki? Hepsi birden, sağdan soldan, överek veya söverek, düşmancasına veya dost görünümlü olarak onun davetini engellemek için toplanıp üzerine geliyorlar. 20. ayete geçiyoruz. Kul, de ki ey peygamber, innema ad'u rabbi ve la uşriku bihi ahaden. Ne yaparsanız yapın, ne kadar üzerime gelirseniz gelin, hangi yollarla gelirseniz gelin, yapacağım bir şey yok. Ben Rabbime çağırırım, sadece Rabbime çağırıyorum ve bunu yapmaya devam edeceğim ve ben hiç kimseye Allah'a ortak koşmam, koşmadım, koşmayacağım ve hiç kimsenin Allah'a ortak koşulmasını da onaylayacak bir pozisyona hiçbir zaman geçmeyeceğim. Peygamberler hiçbir zaman bu pozisyonu onaylamadılar. 21. ayet. Bakın arka arkaya 4 defa gelecek bu de ki, de ki, de ki diye Allah Teala peygamberinin dili üzerinden bizi uyarıyor. De ki inni la emliku lekum darran ve la raşada. Ey peygamber, onlara de ki, yahu siz beni ne zannediyorsunuz? Ben alt tarafı, ben hepi topu bir peygamberim. Bana verilen görevi icra etmekteyim. Ben sizin yoldan çıkmanızı da yola girmenizi de sağlayabilecek güçte değilim. Ben ne istediklerimi hidayete getirebiliyorum? Diyor ya Rabbimiz, sen sevdiklerini, istediklerini hidayete getiremezsin. Allah dilediğine hidayet eder diye. Hidayetiniz benim elimde değil. Sapmanız da benim elimde değil. E yani peygamberin elinde değilse, peygamber de sonunda kimsenin elinde değildir. Burada verilen mesaj nedir? Mesaj şudur. Doğru yolu bulan, kendi isteğiyle, kendi yönelişiyle, kendi ameliyle yönelir, doğru yola gelir. Allah bu tiplerinin elinden tutar, lütfeder. Yoldan çıkan da kimseyi suçlamamalıdır. Vay, beni falancalar yoldan çıkarttı. Yok, sistem şöyle iyi olsaydı ben de iyi olurdum. Okuduğum eğitim sistemi şöyle iyi olsaydı ben de çok iyi olurdum. Anam şöyle yapsaydı, babam şöyle olsaydı, ailem şöyle olsaydı, yaşadığım şehir böyle olsaydı ben iyi olurdum. Yani eğer öyle diyorsanız, bu sözünüzde haklı iseniz eğer, Allah-u Teala sizin yaşadığınız şartları sizin sapmanıza uygun bir şekilde hazırlanmış, sizin sapmanızı Allah istemiş olacak. Suçladığınız Allah'tır. Aslında suçladığınız şey çevrenizdeki şartlar değil, doğrudan Allah'tır. Allah-u Teala net bir şekilde ifade ediyor ki, birçok ayette, İnsanlar kendi amellerinin neticesi olarak cennete veya cehenneme giderler. Elbette Allah dilediğine hidayet eder, dilediğinin sapıklıkta kalmasına göz yumar. Ama Allah'ın hidayetini dilemesi için de kulların ne tür özelliklere sahip olması gerektiğini, ne yapması gerektiğini birçok ayette Allah Teala ifade ediyor. Yönelmeyenin de Allah elinden tutmuyor. Önce kul yönelmesi gerekiyor. Evet. 22. ayetteyiz. Yine ifade ettik. Yani Allah Teala peygamberin dili üzerinden bize sesleniyor. Kul de ki inni len yucirani min Allahi ahadun ve len ecide min dunihi mültahada. Ben bırakın sizi kurtarmayı, eğer Allah'a isyan edersem, Allah'a ortak koşarsam ben kendimi kurtaramam diyor peygamber. De ki onlara, beni Allah'tan hiç kimse kurtaramaz. Bana Allah'a karşı hiç kimse yardım edemez. Ben Allah'a karşı sığınacak hiçbir yer bulamam eğer isyan edersem. Ben Allah'ın seçtiği kulu olarak Allah'a karşı bir sığınak, bir kurtarıcı, bir yardımcı bulamıyorsam siz neyinize güveniyorsunuz? Gerçekten Allah'a isyan edenler, inkar edenler, ortak koşanlar, imanlarına halel getirenler, ibadetlerini ihmal edenler, Allah'ın kitabından, dininden uzak bir hayat yaşayanlar, neyinize güveniyorsunuz? Neye güvenerek böyle devam ettiriyorsunuz? Sığınağınız neresi olacak? Yardımcınız kim olacak? Kimse olmayacak yani. İlla belagam minallahi ve risalati. Ben diyor Peygamber aleyhisselam 23. ayette, ben sadece Allah'ın bana emrettiklerini, bildirdiklerini tebliğ eden, elçiliğini yapan bir kulum. Ben de kul olmakla yükümlüyüm ve kul olmanız gerektiğini bildirmekten başka da bir şey yapmıyorum. Ve men ya'sillâhe ve rasûlehu fe inne lehu nâra cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Şimdi bu tebliğden sonra, elçilik görevinin ifa edilmesinden sonra, kitap bize bildirilmiş, peygamber gelmiş aramızda yaşamış, dinin nasıl yaşanması gerektiğini bil fiil yaşayarak tebliğ etmiş, elçilik yerine getirilmiş. Bundan sonra kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse ona cehennem azabı vardır. O cehennem azabında ebediyen kalacaktır. Kurtuluşu yoktur. Burada Allah'a ve peygamberine isyan eder ifadesindeki peygambere isyan etme ne anlama gelir? Ya Allah Teala ne istediğini peygamberi üzerinden bildirdi. Gerek kitap şeklinde, gerekse sünnet şeklinde Allah ne istediğini peygamberinin üzerinden bildirdi. Aslında peygambere isyan etmekten kasıt peygamberin kişisel emirlerine, kişisel isteklerine karşı efendim gevşeklik davranmakla ilgili değil. Siyer kitaplarında bazen sahabelerin kimilerinin Peygamber Aleyhisselam'ın bir sözü konusunda, bir isteği konusunda hemen atılıp yapmadıklarını okuyoruz. Yani bu onların peygambere isyan ettikleri anlamına gelmiyor. Peygambere isyan demek, peygamberin Allah'tan alıp bildirdiği emirlere, talimatlara isyan etmek demektir. Peygamberin peygamber kimliğine isyan etmek demektir. Şahsıyla ilgisi yok. Yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir eş ilişkisi yaşarken annelerimizden kimileriyle arasının açıldığı, annelerimizden kimilerinin peygamberimizin bir isteğini yerine getirmek konusunda ihmalkar davrandığını, buna benzer bilgiler okuyabilirsiniz. Bu peygambere isyanla ilgili bir konu değil. Bu o sırada beraber yaşadığı eşine nazlanması veya hırçınlık yapması diye göreceksiniz. Peygambere isyan, peygamberin Allah'tan alıp bize bildirdiği risalet görevine isyandır. Kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse, yani imansızlık ederse, inkar ederse, Allah'a ortak koşarsa, onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Bir daha ifade edelim. Bu şu anlama da gelmeyecektir. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın bildirdiği herhangi bir sünnetini yapmayanlar içinde ebedi kalmak üzere cehenneme girecekler. Haşa ki. İnandığımız, kabul ettiğimiz bütün doğrulara terstir böyle bir cümle. Cümleyi lütfen doğru anlayalım. peygambere isyan etmeyi tutup da peygamberimizin bir sünnetini yapmamak şeklinde anlarsanız ve bir sünneti yapmayan, bir sünneti yapmayan, içinde ebedi kalmak üzere cehenneme girecektir derseniz, yeryüzünde cennete girecek insan bırakmazsınız. Burada söz edilen şey, peygamberi iman etmemek, peygamberin vazifesini inkar etmek, peygamberin tebliğ ettiklerini reddetmek, Allah'a ortak koşmak demektir. Zaten imansızların, inkarcıların ve Allah'a ortak koşan müşriklerin dışında biz Müslümanların efendim yaptıkları günahlardan dolayı cehennemde ebedi kalacağına kesinlikle inanmayız. Buradaki uyarı, ikaz imansızlar için, inkarcılar için, Allah'a ortak koşanlar için, peygamberin peygamber olduğunu reddedenler içindir. Lütfen ayetleri doğru anlamaya çalışalım. 24. ayet. Hatta izâ ra'ev mâ yu'adûne. Bu peygamberin haber verdiğini inkar edenler. Yani Allah bize bir haber göndermedi diyenler. Allah bize bir kitap indirmedi diyenler. Allah seni elçi olarak göndermedi diyenler. Allah ölümümüzden sonra bizi diriltip hesaba çekmeyecek diyenler. Diriltilip de hesapla karşılaştıklarında, bakın olacağı şöyle ifade ediyor Allah. Onlar böyle devam eder giderler. Sonunda kendilerine vaat edilen şey ortaya çıktığında, yani peygamberin haber verdiği şeyler nihayet o tehdit edildikleri azabı gözleriyle görecekler ve o zaman anlayacaklar. Neyi anlayacaklar? فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصَرًا وَاَقَلُّ عَدَدًا. Kimin yardımcısı azmış, kimin sayısı azmış, o zaman görecekler. Bu dünyadayken yardımcılarının çokluğuna, adamlarının çokluğuna, imkanlarının çokluğuna güvenerek Allah'ı, Allah'ın elçisini, Allah'ın dinini, Allah'ın dininin tebliğ edilmesini inkar edenler, böyle bir din yok, böyle bir kitap yok, böyle bir peygamber yok, Allah bizden bir şey istemedi, kafamıza göre yaşarız. Yaşarız ve ölürüz, zamanın dışında bizi helak edecek bir şey yok. Biz öylesine geldik ve gidiyoruz diye peygamber, kitap ve ölümden sonra diriliş gerçeğini inkar edenler o gün görecekler kimin sayısı azmış, kimin yardımcısı azmış. Kul de ki ey peygamber, in edri eqaribun ma tu'aduna em yec'alu lehu rabbi emeda. Ha derse ki kâfirler, derse ki kafirler, müşrikler, inkarcılar, hani nerede senin sözün ettiğin o gün, nasıl gelecekse gelsin de bir görelim diye haddini bilmez, cüretkar bir şekilde meydan okumaya kalkışırlarsa, ey peygamber sen de onlara şöyle söyle. Bilmiyorum. Size vaat edilen bu gerçek yakın mıdır? Yoksa Rabbim onu belli bir zamana kadar erteleyecek midir? Onu ben bilmem dedi. Kıyamet ne zaman gelir? Yeryüzündeki imtihan dönemi ne zaman biter? Onu ben bilemem dedi. Yani şöyle bir şey yok. Kafirler her zaman demişler ki peygamberlere, ya siz kıyametle korkutuyorsunuz. Bunu falanca zamanda da birisi söylemiş, falanca zamanda da birisi söylemiş. İçinde bulunduğumuz yüzyıla gelelim. Bu modern yüzyılda sözde insanlar çok bilimselleştiler. Sözde çok akıllı oldular. Sözde çok eğitimli hale geldiler. Çok rasyonel düşünebilir hale geldiler. İnsanların kibrini artırmaktan başka bir şey yaramadı bütün bu saydıklarım. Kıyametten bahsediyorsunuz. Yani inanılmaz bir şey. Müslüman insanların bile bazen kıyamet diye bir şeyden bahsettiğimiz zaman olmayacak bir şeyden bahsediyormuş havasına dinlediğini görüyoruz. Hani gavur zaten öyle dinliyor. Gavur kıyametten bahsettiğimiz zaman ya hikaye bunlar ne olacak diyorlar. Hani olsa olsa bilimsel olarak evrenin işte büyük donmayla veya büyük çöküşle bütün hayatın sona ermesi diye bir şeyden söz edilebilir. Yok küresel ısınma, yok bilmem ne gibi şeylerden korkuyorlar ama kıyametten kesinlikle korkmuyorlar. Niye? Hani nerede, ne zamandan beri söyleyip duruyorsunuz, hiçbir zaman gerçekleşme diyor. Bir adam diyelim. Hangi peygamber size tarih verdi ki? Hangi peygamber kıyametin kopacağı tarihle ilgili falanca yüzyılın falanca tarihi dedi. Hiçbir zaman peygamberler kıyametle ilgili bir tarih söylemediler. İşte böyle net ifade ediyor peygamber. Ben bilmiyorum diyor. Bu yakın mıdır? Rabbimiz size bir süre mi verecektir? Ben ne bileyim? Şimdi burada bir parantez açalım da. Ya kimi Müslümanların, kimi Müslüman alimlerin, iyi insanlar aslında yani, çok kıymetli kimi Müslüman bilgin insanların, alim insanların, hangi akla hizmetle mübarek oturup bir takım hesaplarla, hesaplamalar yaparak kıyamet tarihini çizmeye kalkmaları, belirlemeye kalkmaları. Ne anlamı var bunun yani? Bu tür çalışmalar o tarih gelip de gerçekleşmeyince her defasında karşı taraftaki gavurların imansızlıklarına hizmet etmekten başka bir iş yapmıyor. Adamdan azgınlığını artırıyor. Allah tarih vermemiş, peygamber tarih bildirmemişse sana ne, sen ne bildirmeye çalışıyorsun ki yani? Kıyamet denilen şey doğrudan gayb konusudur. Bakın 26. ayet. Alimul gayb. Gaybı Allah bilir. Kıyamet mutlak gaybtır. İnsanların duygu, duyu ve bilim sınırlarının dışındadır. Duyularla fark edilebilecek, duyu organlarıyla fark edilebilecek, ilmi yollarla keşfedilebilecek olan hiçbir şey mutlak gayb değildir. Mutlak gayb, yani geleceğe ait mutlak bilgi kapalı bir alandır. Geleceğin bilgisi, mutlak bilgisi, hele ki kıyametin bilgisi, Allah'ın yeryüzündeki yaşamı ne zaman sona erdireceği ve bizi ne zaman dirilteceği bilgisi mutlak gayb'tır. Bunu hiç kimse bilmez. Fela yuzhiru ala gaybihi ehaden. Allah bu ilim sınırlarının dışında kalan gayba hiçbir kimseyi muttali etmez. Kimseye bunu açıklamaz. Ama 27. ayete geçiyoruz. İlla men irteza min rasulin. Sadece elçilerinden dilediklerine gaybla ilgili bazı bilgiler verir Allah. Zaten elçinin elçilik görevini yapması için de gaybtan haberler vermesi gerekiyor. Allah elçilerine efendim kıyamette neler olacağıyla ilgili, ölümden sonra dirilişte neler olacağıyla ilgili, hesaplaşmanın, sorgulamanın, yargılamanın nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili, cennet hayatıyla ilgili, cehennem hayatıyla ilgili bilgileri Allah elçilerinden dilediğine verir. Onlar da bu bilgilerle elçilik görevini yaparlar zaten. Allah onlara bu kıyamete, ölümden sonraki hayata ilişkin bilgileri verir ki فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدًا. O peygamberin önünde ve ardında koruyanları vardır. Yani o bilgilere yalan eklenmesi, yanlış eklenmesi, uydurmaların, hurafelerin eklenmesi ihtimali yoktur. Bu bilgiler sadece peygamberden alınır ve peygambere verildiği kadar öğrenilebilir. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Cinleriniz gaybtan bilgi veremezler diyor Allah. Cin suresini işliyoruz ya, konuyu yeniden cinlere getireceğiz yani. Cinlere tapınanlar, cinleri olmadığı güçlere sahip olduğunu iddia edenler, size söylüyorum, cinler kıyametten bilgi veremezler. Ölümden sonraki hayatla ilgili bilgi veremezler. Garantiler veremezler. Allah'ın insan ilmine kapattığı konularda size aydınlatma yapamazlar. İnsanlardan kimilerinin keşf yoluyla, ilham yoluyla, efendim meditasyon yoluyla, ruhi bir takım tecrübelerle gaybtan haberler verebileceğini zannedenler, kendinizi kandırmayın. Allah gaybını sadece elçilerine açar. Çünkü elçilerin bildirdiği bilgiye yalan, yanlış, hurafenin eklenmesi, zannın, kesin olmayan bilginin karışması ihtimali yoktur. Elçilerin dışındaki bütün varlıklar, bütün cinler, insanlar, kim olursa olsun, gaybtan konuştuklarında, gaybtan, gayb aleminden haberler verdiklerinde, buna yalanın karışması, yanlışın karışması, hurafenin karışması, vehimlerin, vesveselerin, uydurmaların, Zanların karışması ihtimali vardır. Sakın ha imanınızı bu tip şeylere bağlamayın. Hiç kimse, Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilmez. Allah elçilerinden de kime ne kadar bildirmeyi dilemişse o kadar bildirmiştir. Elçi de Allah'ın kendisine bildirdiğini tebliğ etmiş gitmiştir. Onun dışında bu iş bitti. Yok. Son ayetimiz لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ. Şunu bilin, Allah şunu ortaya koyuyor artık. Bütün elçiler Rablerinin elçilik görevini yerine getirdiler. Bütün elçiler Rablerinin elçilik görevini yerine getirdiler. Ben duymadıydım, bilmiyordum, haberim yoktu gibi numaralara düşmenize gerek yok. وَاَحَادَ بِمَا لَدَيْهِمْ. Şunu da ortaya koyuyor ki Allah Teala, Allah sizi ve sizin yanınızda bulunan her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Ne yaptığınızı bilmektedir, takip etmektedir. Hiçbir şey Allah'ın ilminin, iradesinin, izninin dışında gerçekleşmemektedir. Bunu böylece bilin, buna böylece inanın. Bunu böylece bilin ve buna böylece inanın. Bunu böyle bilir, böyle inanırsanız Müslüman olmuş olur, kurtulursunuz. Yok. Bunlara karşı bir takım ifadelerle, açıklamalarla, efendim uydurmalarla, yorumlarla bunlardan uzak durmaya kalkarsanız kendiniz kaybedersiniz. O zaman da sonuç şöyle ve ahsa külle şeyin adeda, şunu da ortaya koymuştur ki Allah her ne yaptıysanız onları bütün ayrıntılarıyla, tamamıyla hesaplayıp yazmıştır. Vakti geldiğinde önünüze koyacaktır. Bir defter önünüze verecek ki elini alan müşrikler, mücrimler üzüntülerinden diyecekler ki ya vah bize diyecekler, bu ne biçim defter, ne biçim kitapmış ki, ne küçük bırakmış ne büyük, ne dediysek, ne yaptıysak, neye yöneldiysek, hangi tutumumuz varsa hepsini kaydetmiş diye üzülecekler. Ve Müslümanlar o defterlerini ellerine aldıklarında ya bu nasıl deftermiş, Allah hiçbir iyiliğimizi zayi etmemiş, bizim önemsemediğimiz iyilikleri bile kaydetmiş, Allah bizi fazlasıyla ödüllendirmiş diye sevinecekler. Allah her şeyi tüm ayrıntıda yazdığı gerçeğini de böylece ortaya koymuş, bildirmiştir. Sonuç, dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Dileyen doğru yola yönelir, Allah da onun elinden tutar. Dileyen doğru yoldan uzaklaşır, Allah da onun uzaklaşmasına izin verir. Böylece Cin suresinin ayetleri üzerinde konuşmayı bitirdik. Allah izin verirse Müzzemmil suresiyle devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.